Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altın Oluk Dergisi'nin Ağustos 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Mehmet Lütfi Arslan imzalı Dört Kitabın Manası başlıklı yazıyı paylaşacağız. İlk emir oku şeklinde gelmişti ama emri işiten okuma bilmiyordu. Buna rağmen böyle bir hitaba maruz kalması okumanın kalbe ait bir tasarruf olduğunu gösterir. Okumak kalbin okuması, anladığıyla akletmesi ve hakikati idrak etmesidir. Zaten okunacak asıl kitap Kur'an zihne değil kalbe indirilmiştir. Oku emrinin devamı nasıl okunacağını izah eder. Okumak bizi yaratan Rabbimizin ismiyle yapılmalıdır. O ki bizi bir alakayla yaratmıştır. Rahme asılı hücre diye çevrilen bu kelimenin Elmalılı Efendi'ye göre bir diğer manası manevi olarak ilişki, bağ kurmak ya da sevmektir. Allah insanı farklı manalar arasında irtibat kursun, keşfetsin, idrak etsin ve böylece sevsin ve sevilsin diye yaratmıştır. Okumak Rabbimizin adıyla olursa hem sevilecek olanı keşfeder hem de sevilecek bir yere terfi ederiz. Okumak tefekküre, tefekkürse farklı kitaplar ve manalar arasında alaka kurmaya götürür. Okumak bir bilgi edinme çağrısından çok sevme davetidir. Sevgi temelli bir hayat tasavvuru için bize işaret edilen yol okumaktır. Okumak, onu sevmek ve istemek için bize verilmiş en büyük imkandır. Bu imkanı kullanan kişi anlar, alaka kurar ve sevgi yoluna girerse tefekkür etmiş olur. Bu alemde okuyacağımız dört kitap var. Kur'an, kainat, İnsan ve hadisat. Bu dört kitabı da Hak yazmıştır. O yüzden aralarında tenakuz yoktur. Birinin söylediğini diğeri doğrular. Birinin işaret ettiğini diğeri izah eder. Birinin hasfettiğini diğeri fahşeder. Alakayı kuramayanın ya imanı azdır ya ilmi. Tefekkür, ilmi ve imanı çoğaltma çabasıdır. İlk kitap Kur'an, hakikatin kelamla bildirilmiş halidir. Sadece hüküm ve ibadetler içermez, insanın kendisini, dünyayı ve hayatı nasıl okuyacağını öğretir. Ayetler bize sadece ne yapacağımızı değil, nasıl düşüneceğimizi gösterir. Kur'an, diğer üç kitabı doğru okumanın anahtarı, ilmi ve imanı artıran tefekkürün menbaıdır. Kur'an'ı tefekkürle okumak, dil, zihin ve kalbi müşterek kullanmak demektir. Dil tecvide dikkat etmeli, zihin manaya yoğunlaşmalı, kalp ise okunan Kur'an'la kendisine inenin beklentisi içinde edebini muhafaza etmelidir. Üçünün birleştiği yerden hikmet zuhur eder. Kur'an, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indirilmiştir. Tefekkür, bunun nasıl bir manaya geldiğini ve bize ne söylediğini keşfetme gayretidir. İnen her ayet, alemlere rahmet bir insanın hayatında nasıl bir inkılaba sebep olmuştur. Bunun 23 senelik safahatının adı Siyer'dir. Siyer, Kur'an kitabının şerhi, tefekkür bu şerhin şahitliğidir. Okumamız gereken ikinci kitap kainattır. Kainat, Allah'ın kudret ve hikmet kitabıdır. Ayet dediğimiz şey yalnızca kelimeler değildir. Yıldızlar, dağlar, nehirler, yıldızlar, galaksiler, mikrodan makroya her şey birer ayettir. İlim adamlarının keşfettiği düzen, Kur'an'ın haber verdiği ilahi ölçünün bir yansımasıdır. İlmi hakikatlerle buluşmak onu hatırlamaya vesile olduğu için zikirdir. Ulema o yüzden bilinmeyenin kendisine sorulacağı zikir ehlidir. Üçüncü kitap insandır. İnsan içinde alemler dürülü bir muammadır. Her insan ayrı bir ayettir. Herkes hakkında özel bir muradı ilahi vardır. Bu herkesin biricikliğiyle müseccel bir hakikattir. İnsanın kendini okuması, hakkındaki muradı keşfetmesi için zaruridir. Kendini okuyan, başka insan ayetlerinin içerisindeki yerini anlar. Ne yaparsa Allah'ı, insanları ve kendisini aynı anda razı edecektir, bilir. Hakkındaki muradı keşfeden şu hayatta neyin peşine düşeceğini idrak eder. İnsan kitabını okumak, insanın varlıklar hiyerarşisi içindeki yerini bulmak demektir. Artı sonsuzla eksi sonsuz arasında salınıp duruyoruz. Bize bu iki kutup arasında nasıl bir seyir tutturacağımızı gösteren en güzel örnek insan harikası Peygamber Efendimiz'dir. O, ilahi hakikati tebliğ ve tebliğinin yanında tezkiye için gelmiştir. Dolayısıyla insanı okumanın en salim yolu onu örnek almaktır. İki dünyadaki mutluluğumuzun formülü onun hayat tarzındadır. İnsanı okumak, en güzel insanı tanımaktır. Onu tanıyan kendini bilmiş, kendini bilen de Rabbine ermiştir. Dördüncü kitap hadisattır. Olaylar, tarihler, savaşlar, barışlar, krizler, nimetler. Bunların hepsi Allah'ın sünneti doğrultusunda akıp giden ibret levhalarıdır. Hz. Yusuf aleyhisselama verilen ilim sadece bir rüya tabiri değil, aynı zamanda olayların yorum bilgisiydi. Olayları sadece siyasi ya da ekonomik değil, hikmet penceresinden okumak ve diğer üç kitabın tasdikine sunmak gerekir. Hadisat sıradan olaylar zinciri değil, stratejik aklın konusu olan anlam katmanları ve hakikatin akdeden kalplere hiç kesilmeyen ve dinmeyen telkinleridir. Bir misal olarak COVID-19 krizini ele alalım. Bu olay yalnızca tıbbi değil, siyasi, ahlaki, iktisadi ve metafizik boyutları olan bir hadiseydi. İnsanların yapıp ettiklerinden ortaya çıkan bu kriz, bir virüs karşısında nasıl savruluş yaşadığımızı gösterdi. Bu tür hadiseleri tek boyutlu değil, stratejik okuma sorumluluğumuz var. Dört kitabın hakikati aynı, dili ve yöntemi farklıdır. Allah'ın dört kitaptaki aynı manayı farklı yollarla bize takdim etmesi bir rahmet tezahürüdür. Kur'an kelamdır, açık ve doğrudandır. Hakikati lafzi olarak beyan eder. İnsanı akıl, kalp ve vicdanla doğrudan muhatap alır. Ahlak verir, yasa koyar, kıssayla öğütler. Kainat düzen ve ahenktir, konuşmaz ama gösterir. Kelimelerle değil, düzenle, hareketle, zamanla hitap eder. Biz bu düzene sünnetullah diyoruz. Sünnetullah hiç değişim ve dönüşümü olmayan bir kanunlar mecmuasıdır ki, kainat kitabının usulü, esası ve üssüdür. İnsan vicdandır. İçimizdeki ses, fıtrat ve doğuştan getirilen istidat Allah'ın içimize yazdığı kanundur. Bu kitapta konuşmaz ama ilham eder. Hiç yalan söylemez, hep doğruyu işaret eder. Fıtrat hakikati tanır ama onu görmek için nefsin perdelerinin kalkması gerekir. Hadisat ibrettir. Tarih Rabbimizin pedagojisidir. Geçmiş geleceğe suyun suya benzediğinden daha çok benzer. Okumasını bilene her olay Rabbimizin vitrinidir. Dilediğini izzetli, dilediğini zelil kılar. Ölüden diri, diriden ölü çıkarır. Kimine verir, kimine vermez. Her kitap bize farklı yol ve yöntemlerle aynı hakikati anlatır. La ilahe illallah, bir diğer ifadeyle dört kitabın özü tevhiddir. Dört kitabı birlikte okuyan insan, hayatı parça parça değil, bütün olarak kavrar. Tevhid, dört sütun misali, dört kitap üzerinde yükselen tefekkür binasının üzerine çatılmış kubbesidir. Tevhid yalnızca kelimelerde değil, kainatta, tarihte ve kalpte yaşayan bir gerçeğe dönüşünce insan sever, hayran olur ve Rabbi ile muhteşem bir alaka kurar. Hem hakim, hem sorumlu, hem mütevazı olur. Çünkü bilir ki her şey ondan, her şey onadır. Kur'an ne diyorsa kainat onu gösterir. İnsan onu hisseder. Hadisat onu tasdik eder. Örneğin Kur'an örümcek evini şöyle anlatır. Şüphesiz evlerin en çürüğü örümcek evidir. Ankebut 41. Modern bilimse örümcek ipinin çelikten daha sağlam olduğunu söyler. Çelişki mi vardır? Hayır. Çünkü Kur'an'ın kastettiği şey fiziki dayanıklılık değil, manevi zayıflıktır. Zayıflık, manevi dayanağı olmayanın zayıflığıdır. Ayetin hemen öncesi, Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, örümceğin durumu gibidir, ihtarını yapar. Dişi örümcek evini av yakalamak için kurar. Çiftleşmeden sonra erkeğini öldürür. Bu ev, sevgi ve huzur evi değil, korku ve ölüm evidir. Demek ki mesele bağın ipinde değil, türündedir. Allah'tan gayrıya bel bağlayanların dostluğu, örümceğin evi gibidir. İnce, estetik, belki de büyüleyici ama içi tuzak dolu, kendini yiyen, kendi içinde çürüyen bir düzen. Bu misalin insan kitabındaki karşılığı nedir? İnsanın da evleri vardır. Sözden, ilişkiden, arzudan, ideolojiden ördüğü incecik bağlar. Görünüşte sağlam, gerçekte örümcek misali. Kalbimiz menfaat için örülmüş ağlar kurduğunda, dilimiz dostluk süsüyle tuzak dizdiğinde, ilişkilerimiz Allah'tan gayrısına bel bağladığında, işte o zaman biz dişi örümceğin evi gibi evler inşa etmiş oluruz. O evler bizi muhafaza eden, koruyan, sarıp sarmalayan evler değil, çürüten, tüketen ve öldüren evler olur. Hadiselerin meşeri tarih nice ev yıkımına şahittir. Nice birlik, nice ittifak, nice dostluk Allah'tan başkasına bel bağlamanın neticesi olarak darmadağın olmuştur. İlk bakışta örülmüş bir yapı gibi sağlam bu bağlar, sonunda örümcek evi gibi darmadağınık hale gelmiştir. Bağın özü Allah için değilse ömrü de örümcek ağa kadar kırılgandır. Dört kitap birleşir, tek hakikati söyler. Allah'tan başkasına güvenmek, bir örümcek ağına sığınmaktır. Tefekkür, dört kitap arasındaki alakayı kurmanın ve tevhide ermenin yöntemidir. Bu yönteme her zamankinden daha çok muhtaçız. Bir benzeri bulunmayan bu ibadeti hayatımızın temel bir rüknü haline getirmeden ne kulluğumuz kıvam bulacak ne de izzetin adresi olabileceğiz. Kitabımızın keşke tefekkür etseniz, tefekkür etmeyecek misiniz, tefekkür etmediniz mi, tefekkür etseler şeklindeki sarsıcı beyanları gözümüzü hala açmıyorsa, içinde bulunduğumuz ve tefekkürün faili değil konusu olduğumuz durumdan şikayet etmeye hakkımız yoktur. Değerli dinleyenlerimiz, Mehmet Lütfi Arslan imzalı 4 kitabın manası başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de ilk olarak ve şimdi de Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Tefekkür İbadetinden Nasip Almak Ama Nasıl başlıklı yazıyı aktaracağız. Varlık ve hadiseler üzerinde düşünerek oradan işaretler, ibretler ve hikmetler çıkarmak suretiyle ufkumuzu, basiretimizi, ilmimizi artırma ve nihayet tüm varlık ve ötesi hakkında hakikatli sonuçlara ulaşarak yol haritamızı oluşturma eylemine Kur'an-ı Kerim tefekkür adını verir. Bu sürecin içinde kimi zaman görüp değerlendirme ve gördüğünü idrak etme anlamında rüyet ve nazar kelimeleri kullanılırken, kimi zaman da hadiselerin sonuçlarını keşfetmek ve nihayette ne denilmek istendiğini kavramak için bir meseleyi bütün yönlerden incelemek anlamında tedebbür kavramı kullanılır. Yine bilenlerden yola çıkıp bilinmeyeni bilme yolculuğunun bir diğer ifadesi de akletmektir. Varılan sonuçları kendimiz için bir öğüt ve hatırlatıcı yol işaretleri kabul etmenin adı da tezekkürdür. İşte tefekkür bu süreçlerin hepsinin birlikte iş görmesinin adıdır. İnsana lütfedilen sayısız istidat ve kabiliyetlerin en önemlilerinden biri olan tefekkür hususiyeti, nice hakikatlere ulaşmanın anahtarı mesabesindedir. Beş duyuyla elde edilen bilgiler ve vahiy yoluyla erişilen ilimler ancak tefekkür sayesinde özümsenir, anlaşılır ve hayat haline dönüşür. Kur'an-ı Kerim ayetleri bir yönüyle son derece açık olmasına rağmen Rabbimizin üzerinde tedebbür edilmesini emretmesi son derece anlamlıdır. Zira her bir ayetin verdiği mesaj ancak tedebbür, tefekkür sayesinde hidayetlere kılavuzluk edecektir. Esasen bu anahtar yerli gelince kullanılabilirse, tüm varlık ve hadiseler ayet ayet okunacak ve hakikati örten kabuk kırılarak öz ortaya çıkacaktır. Nitekim bazı alimlere göre fikir ve tefekkür bir şeyi oğmak, kabuğunu yok edip hakikatine ermek anlamındaki fer kökünden türemiştir. Öyleyse tefekkür kabuğu aşıp öze ulaşma ameliyesidir. Tefekkürün alanı neredeyse sınırsızdır. Allah'ın zat-ı uluhiyeti dışında hemen her şey tefekkürün cevelan edeceği bir meydandır. Peygamberler vasıtasıyla gönderilen her bir kitap ve onlarda mevcut olan her bir ayet tefekkür, tedebbür alanıdır. Göklerde ve yerde emrimize verilen her bir nimet ve zerreden kürelere her bir varlık tefekkür konusudur. Kendi öz benliğimiz derinlikli bir tefekkür deryasıdır. Yaşanmış ve yaşanan hadiselerde bakmasını bilene nice ibretlerin sahnelendiği bir tefekkürhanedir. Her bir uzvun kendine mahsus bir istikameti ve bu çerçevede yapacağı bir ibadeti vardır. Kur'an-ı Kerim tefekkür, tedebbür, taakkul ve tezekkür ibadetlerinin mahalli olarak da kalbe dikkat çeker. Mühürlü ve kilitli kalplerin böyle bir ibadeti yapabilme özellikleri neredeyse kaybolmuştur. Tefekkür ibadeti, nefsin hevasından sıyrılmış, her türlü esaretten azad olmuş, sıhhatli, diri ve selim kalplerin ifa edebileceği derinlikli bir ibadettir. Yusuf Hemedani Hazretleri'nin konuyla ilgili şu tespitleri dikkat çekicidir. Nefs ve şehvet bağının etkisinden kurtulamamış, gönlü dünya sevgisiyle lebalep dolmuş bir kimsenin tefekkürü, karanlık ve yağmurlu bir gecede yolu bilmeyen kişinin yürümesi gibidir. Doğru yolda gidemez, onun tefekkürü gönlü açmaz çünkü o mertebeye ve makama henüz ulaşmamıştır. Bu yüzden onun zikirle uğraşması tefekkürden daha iyidir. Zira zikir kalbi yumuşatır ve nurlandırır. Kulun gönlündeki düşünce kilidini ve halini açan da zikirdir. Kalple zikir, ağaçla su gibidir. Kalple tefekkür de ağaçla meyve gibidir. Ağaca su vermeden yeşermesini beklemek, yaprak ve çiçek çıkarmasını beklemeden ondan meyve istemek hata olur. İstense bile asla meyve vermez. Çünkü o vakit meyve zamanı değil, ağacı besleme ve imar etme zamanıdır. Ona su vermek, sarmaşık otundan ve meyveye engel olan yabancı şeylerden arındırmak, sonra da güneşin ısısını beklemek gerekir. Bunlar olunca ağaç taze ve neşeli olur, yeşil yapraklarla süslenir. Ağaç bu özelliğe büründükten sonra onun dalından meyve istemek doğru olur. Artık bu vakit meyve zamanıdır. Dünya, mal ve makam sevgisi insanın önündeki perdelerdir. Bu perdeleri dil zikriyle yok etmedikçe iman alemi nurlarının bayrağı keşf ve cemal aleminden görülmez. Zikrin neticesinde manevi bir çocuk doğar. O da tefekkürdür. Çünkü zikir tefekkür kapısını açan anahtardır. Anahtar olmayınca ya da kaybolunca bu kapı asla açılmaz. Tefekkürün yeri kalptir ama öyle bir kalptir ki günah arzularından temizlenmiş, nefsani duygular, vesvese ve gururdan kurtulmuş, Hakk'ın lütuf, ikram ve nuruyla huzura ermiş, ahiret günü mutluluğu için çalışan ve sürur melekutuna yol bulan bir kalp. Uzuvlar, muhtelif riyazat ve çileler çekerek kötülüklerden temizlenmedikçe, İç ve dıştaki damarlarda Allah korkusu ve haşyeti akmadıkça kalp kazaya rıza, belaya sabır, nimete de şükretmedikçe gönül temizlenmiş ve özgürlüğe kavuşmuş olmaz. Bu sayılanlar meydana gelince kalp hürriyete kavuşur, Hakk'a itaatin tatlılığı bedene yayılır. Gönül, marifet talebindeki susuzluğu ve ısrarı nispetinde marifeti tercih eder. Hak Teâlâ da kerem ve lütfuyla onun düşünce, tefekkür kapısını açar. Aynı hakikati Mevlana da şöyle ifade eder. Eğer fikrinde bir durgunluk varsa, iyi düşünemiyorsan, Allah'ı zikrederek fikrini uyandır, harekete geçir. Çünkü zikir, düşünceyi harekete geçirir. Sen zikri şu uyuşmuş düşünceye güneş yap da onu canlandır. Esasen bu ariflerimizin yukarıdaki tespitleri şu ayetin tefsiri gibidir. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Bizi ateş azabından koru derler. Âl-i İmrân 190-191. Dikkat edilirse bu ayetlerde öncelikle zikri daimi ile kışırdan kurtulmuş selim akıl sahiplerine dikkat çekilmekte ve bu kimselerin göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederek alemde her bir şeyin boşuna yaratılmadığının farkına vardıklarına işaret edilmektedir. Anlaşılan odur ki eşyanın hakikatine arif olup hikmete erenler, zikrullahla gönüllerini münevver ve musaffa kılan ve bu sayede idrak melekesinin üzerindeki kabuğu kırıp tefekkür ibadetiyle ülül elbab vasfını kazananlardır. Tefekkür dışarıdan bakınca sükunet gibi görünür ama içerisinde hakikatle buluşmanın zevki, huzuru, itminanı ve mana aleminin seyir ve müşahadesi vardır. Tefekkür boşluğa dalıp gitmek değildir. Rastgele hayallere kapılmak, zihni dağınık düşüncelere salıvermek hiç değildir. Gözü kapalı gezenlerin değil, kalp gözünü açarak yürüyenlerin işidir. Gösterişten, felsefi meraktan, sadece zihinsel bir egzersiz yapmaktan uzak, sırf Allah için onu tanımak ve ona yakınlaşmak için ayet ayet yol yürümektir. Kalp kirli bir ayna gibi ise hakikatin yansımasını göremez. Kin, kibir, haset, dünya hırsı, gösteriş sevdası. Bunlar tefekkürün önündeki kalın perdelerdir. Doğru tefekkür ancak bu tür manevi kirlerden arınmaya çalışan, tövbe istiğfar ve zikirle durulmaya gayret eden bir kalpte filizlenebilir. Kainat kitabını okuyabilmek için sayfaların tozsuz olması gerekir. Dağınık bakışlar değil, derinlemesine bir nazar ister tefekkür. Gürültünün, koşuşturmanın, zihinsel karmaşanın ortasında tefekkürün derinliğine inmek zordur. Sükunet anları, sessiz köşeler, hakla baş başa kalınan vakitler, bu iç yolculuk için elzemdir. Acele etmeden, sindirerek, her detayın üzerinde teker teker durarak ilerlemek gerekir. Bir çiçeğin açışını seyretmek gibi sabır ve sükunet ister. Doğru tefekkür, kalbin gözüyle bakabilme, gördüğü her şeyde yaratanın isim ve sıfatlarını okuyabilme sanatıdır. Bu sanat niyetle başlar, dikkatle derinleşir, ibretle yücelir ve amelle kemale erer. Bir ağaç gibi kökü kalpte, gövdesi teemmülde, meyvesi marifetullah ve takvadadır. Değerli dinleyenlerimiz, Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Tefekkür İbadetinden Nasip Almak Ama Nasıl başlıklı yazıyı paylaştık son olarak Sesli Dergi'de. Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı değerli dinleyenlerimiz. Öylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.